Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Geçtiğimiz hafta girizgah kısmını biraz uzun tutmuşum. Bundan kaynaklı bu hafta kısa tutmaya karar verdim. Ama bunu anlatmazsam çatlarım dediğim birkaç bir şey var. Bunları paylaşıp devam edelim diyorum. İlki, artık bir kedim var. Yani ne var bunda diyebilirsin. Neredeyse artık herkesin bir kedisi var. Ama benim için kedi sahibi olmak biraz değişik bir şey. Çünkü uzun yıllar sadece fotoğraflar üzerinden sevdim ben kedileri. Hatta bir gün bir kedim olursa gri, belki de siyah olur diye hayal ediyordum. Ama beyaz bir şey buldum. Üstünde biraz grilikler var. Büyük ihtimalle ona aldanmış olmalıyım. Şu an annesiyle yaşıyor. Çünkü henüz çok küçük. Ama yakın bir gelecekte birlikte yaşamının yöntemini bulmaya çalışacağım. Az önce de söylediğim gibi ben daha önce bir başka bir canlıyla, özellikle bir kediyle birlikte yaşamadım. Bir de geçtiğimiz hafta pek çok kişiden bölümlerin kısa olduğu uyarısını aldım. Sevgili dostlarım, bu bölüm size geliyor. Son olarak da Mariotas Adası'ndan beni dinleyen sevgili dostum, beni dinlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir gün akşamdan kalma bir sabahta değişik bir aydınlanma yaşadım. Bugün sana onu anlatacağım. Sana da öyle olur mu bilmem ama ben bazı günler hiç başlamasını isterim. Öyle zamanlarda gün başlamadan bitse ne güzel olur derim hatta. Aksi gibi o günlerde ısrarla başlamak ister. İşte geçen sabah gece fazla içmiş olmalıyım. Çalar saatin sesine kalktım fakat yani hiç kalkabilecek gibi de değilim. Hatta bugün keşke hafta sonu olsa da yorganı tepeme çeksem, uyumaya devam etsem dedim. Bir yandan da gözümün ucuyla telefona bakıyorum. Ya, maalesef cumaymış. Sanki tüm hayatın üstümden geçtiğini hissettiğim bir gündür. Ben bugün işe gidemem dedim. Sonra da bundan aldığım yetkiye dayanarak Ayşe'yi aradım. Canım Ayşe. Yıllardır böyle bir şey istemediğim için biraz şaşırdı. Neyin var? Her şey yolunda mı dedi. Sanırım biraz üşütmüşüm diye bildim. Sesim öyle kötü geliyordu ki hasta olduğuma ben bile inandım. Ayşe tamam dikkat et kendine, geçmiş olsun dedi. Sonra telefonu kapattık. Yani o saniyeden sonra böyle alabileceğim en iyi haberi almış gibi hissettim kendimi. Oh dedim, bütün gün rahat rahat uyuyabilirim. Derken tam dalmak üzereyim. Mesaj sesine irkildim. Kesin Ayşe söylemeyi unuttuğu bir şeyi söyleyecektir deyip telefonu aldım. Ahmet'miş. Yani ben bu adamın özgüvenine hayranım. Yıllardır sabah, öğle, akşam yazar, arar. Neredeyse hiçbir günü boş geçirmez. Aramalarına cevap vermedim, mesajlarının çoğunu okumadım bile. Ama adam aldırış etmez. Ne istediğini tam olarak da bilmiyorum. Hatta ona benden sana ekmek çıkmaz de dedim. Ama ısrarla aramaya ya da mesaj atmaya devam ediyor. Bu nedenle mesajına bile bakmaya gerek duymadan tekrar uzandım. Sonra telefonum çaldı. Karşıdaki o kadar ısrarcıydı ki gözüm kapalı telefonu açmak zorunda kaldım. Yılan hikayesine dönen internet sorunumu çözmek için birileri gelmiş. Bendik işiniz var mı dedim. Yok, gün içerisinde kesinti olabilir dedi. Hiç dinlemedim bile. Çap telefonu kapattım. Sonra tekrar uyumaya geçtim. Bu kez kapı çaldı. Eski erkek arkadaşım çiçek göndermiş. İçine de notu iştirmiş. Notu okumadan olduğu gibi çöpe attım. Tekrar yatağa uzandım. Bu kez de telefon tekrar çalmaya başladı. Oh, tamam peki. Açtım Ahmet. Bugün kahve içelim mi diyor. Hatta cevap vermeme izin vermeden geliyorum dedim. Dedim anlaşıldı, bugün bana uyku yok. Önce bir duş aldım. Sonrasında kahve yapmak için mutfağa geçtim. Bir yandan da Ahmet'in azmine şapka çıkardığını düşünüyorum. Ahmet kim mi dersen emin ol ben de tam olarak bilmiyorum. Yaklaşık 2 sene önce, hatta belki de 3 sene önce görüştük. Yine o dönem erkek arkadaşımdan ayrılmıştım. O günler onda nasıl bir etki yarattıysa halen aramaya, görüşmeye çalışır. Eski erkek arkadaşımla ayrıl barış ilişki sayesinde neredeyse yakın çevremde görüşmediğim kişi kalmayacakmış. Bu tehlikeyi şimdi daha iyi fark ediyorum. Kahveyi hazırlarken çalışma masamın üstündeki dergileri biraz karıştırdım. O esnada sabah sayfaları yazmak için aldığım defteri de gördüm. Sanatçının Yolu kitabının gazıyla bu defteri almıştım. Açmaya bile kıyamamış olmalıyım. Defter jelatiniyle orada öylece duruyor. Ne olduysa kahvemle masaya geçtim. Belki bugün bir şeyler çiziktirebilirim diye düşündüm. Sonrasında sanki kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi yazmaya başladım. Yazdıkça yazıyorum. Bu yazdıklarımın bir kısmını seninle paylaşmak isterim. Başlıyorum. Anlayışlı ve iyi yürekli, mükemmel bir kız olmaya çalışırken kurduğum hayatım kafese dönüşmeye başlamış. Kendimle karşılaşmaktan kaçmak için sığındığım işi, hayatımı ele geçirirken bunu önleyecek bir şey gibi sunuyordum. Sanki yıllar önce hayatıma bir atom bombası düşmüş ve ben trake solunumuyla hayatta kalmıştım. Kafka'nın tersine evrimi geçirmiş Gregor Samsa'sı olabilir miyim acaba? İnsanlarla aynı türden olmadığıma fazla inanmış olmalıyım ki onlarla bağ kurmayı unutmuş. Ayrıca tek başına iş başarmanın yüceltildiği bir kültürden geliyorum. Bu normal değil mi? Tamam, mutlu değilim. Ama yaşıyorum. Sanırım akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum. Ya peki ne oldu da ben bu kadar dağıldım? Alt üstü sevgilimden ayrıldım. Uzun ilişki sonrası bu tarz sancılar her zaman olur. Evet, mükemmel çifttik ama demek ki o kadar da mükemmel değilmişiz. Keşke kötü terapi geçmişim olmasaydı. Ay yoksa annelik hormonum mu debreşti? Bizim kızlar anne olacağız diye deliriyorlar. Bense bu durumu pek umursamıyordum. Yoksa içten içe bunu mu arzuluyordum? Öyle olsa bilirdim. Fakat derin dondurucuda sakladığım bir hayatım olduğu kesin. Bu kelimeler nereden geldi? Ben bunları nasıl yazdım? Kaç saat bunu ayırdım? Hiç bilmiyorum. Herhalde bugüne yazmak için uyanmışım. Telefonumu almak için yatak odasına geçtim. 20 cevapsız çağrı var telefonda. 10 kez Ahmet aramış zaten. Ulaşamayınca mesaj atmış. Sanıyorum bugün uygun değildin. En yakın zamanda planımızı yineleyelim demiş. İki kez de tanımadığım bir numara aramış. Ben mesajlara bakarken aynı numara tekrar aradı. Arayan geçen akşamki polislerden biriymiş. Ehliyetimi ve kartımı arabada düşürmüşüm. Numaramı da oradan almış zaten. Arabasını temizletirken mi bulmuş? Bir yere düşürmüşüm, oradan mı almış? Çok emin değilim. İlk önce kimin olduğunu anlamaya çalışmışlar. Sonra da benim olma ihtimalimi düşünerek. Yani ilk önce aramışlar. Benimle konuşurken de ben olduğumu anlamış zaten. Hem ehliyetimi vermek istediğini söyledi. Hem de çay sözümü hatırlattı. Bunun üzerine cumartesi gününe sözleştik. Tekrar aynı sayfalara bakabilecek kadar cesur değildim. Evde biraz dolaştım. Hala eski erkek arkadaşımdan bazı eşyalar olduğunu fark ettim. Bir ara gelsin de toplasın bunları diye düşündüm. O sırada annem aradı. Sesindeki neşeye anlam veremedim. Erkek arkadaşımdan ayrıldığımı öğrenmiş. Kısa bir girizgahın ardından. Zaten sana pek de yakışmıyordu deyiverdi. Sahi dedim, anne bana kim yakışıyor? İstersen sen onu dur, dünyaya getir. Sonrasında da ben artık onunla evleneyim deyip çat telefonu kapattım. O konuşma ardından bu sıkışıklıklarımın nedeninin sadece eski erkek arkadaşımla bağlantılı olmadığını fark ettim. Mükemmel ailemi, mükemmel bir ferdi olmayı reddettiğim haller içinde var olma sancılarım ve son dönemde yaptığım ve yaşadığım her şey de bununla bağlantılıydı. Başımın üzerindeki aydınlanmayı ve birden acıya rağmen huzura kavuşmayı deneyimlediğimi tahmin edebileceğini düşünüyorum. Bana bu sürecimde ve yolculuğumda eşlik ettiğin için, kendi başıma var olma sancılarımda destek olduğun için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kal.